Günaydın.
Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece edebiyatı, tiyatroyu, sanatı konuşmaya, inadı konuşmaya, Türkiye'de aydın olarak kalmanın zorluğunu konuşmak üzere burada bulunmaya razı oldunuz, buraya geldiğiniz için. Bugün büyük bir ustayı anacağız. 3 gün önce Ferhan Şensoy'u kaybettik ve ben size Ferhan Şensoy'u anlatacağım bugün. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce ama öncelikle ricam şu, lütfen yayını paylaşın, diğer dostları da çağıralım. Ben de aynı şeyi yapayım sosyal medya üzerinden, hemen Twitter'dan çağırayım insanları, diyeyim ki gelin çok büyük bir ustayı konuşacağız. Hem de öyle büyük bir usta ki konuşmakla aslında bitmeyecek, günlerdir belki anlatılan, belki bildiğiniz ama benim bilmediğiniz bir yerinden anlatmaya çalışacağım bir usta. Bugün size ben Ferhan Şensoy'u öz yaşam öyküsüyle anlatmayacağım çok fazla. Çünkü günlerdir dinliyorsunuz zaten. Hani öyle şeyler söylendi ki hakkında, mesela binlerce kez oynayarak dünyada tiyatro tarihine geçtiği, belki rekorlar kitabının en önemli sayfalarından biri haline geldiği oyunları, Ferhangi şeylerden bahsediyorum mesela. Onunla değil, onunla çok izlememiş, görmemiş, hatta zaman zaman burun kıvırmış insanların bile kaybının arkasından ne kadar önemli bir değeri yitirdiğini konuşacağız bugün. Ben size daha çok edebiyat üzerinden anlatacağım Ferhan Şensoy'u. Çünkü bu yayın boyunca göstermeye çalışacağım ki aslında her şeyin başladığı yer söz. Ferhan Şensoy için hayatta en önemli olan şey söz. Gerçek bir dil ustasını konuşacağız mesela bugün. Dil ustası derken öyle birilerinin yakıştırması üzerinden konuşmayacağız. Yani Türkçeyi çok iyi kullanıyordu, şöyle oyunlar yapıyordu, böyle oyunlar. Hayır, değil. Gerçekten tiyatro tarihinin içinde, edebiyat tarihinin içinde yer bulacak kadar önemli bir dil kullanımından bahsedeceğiz. Abartmıyorum. Bunu tezlerle destekleyeceğiz mesela. Doktora tezleriyle, üzerine yapılmış çalışmalarla destekleyeceğiz. Ve Ferhan Şensoy'u tanımaya, bir parça daha anlamaya ve benim özel gayretim bunun için olacak, biraz daha okunmasına yardımcı olmaya çalışacağım. Çünkü bugün hala yazıp çizdikleriyle de insanların konuştuğu, tanıyanların, iyi bilenlerin yazıları üzerinden de değerlendirdiği Ferhan Şensoy'un mesela bugün öykülerini konuşacağız. Ben size öyküler okuyacağım burada. Başından sonuna kadar bir iki öyküyü okuyacağım mesela. Çünkü bilinmesi gerektiğini düşünüyorum bunların. Ferhan Şensoy sadece bazı insanların gördüğü, televizyon ekranlarında izlediği, zaman zaman şanslılarsa bizler gibi, sahnede oyunculuğuna şahit olduğu, tiyatroya o destansı anlamı, o çok öyle kullanmaz ama epik tiyatronun oluşumuna, varlığına verdiği katkıyı, hayatını içinden geçirerek, süzerek getirdiği o yaşam öyküsüyle birlikte insanlara gözüne sokmadan ders vermenin nasıl bir şey olduğunu konuşacağız. Ferhan Şensoy 1951 yılında Samsun'da doğuyor, Çarşambalı. Annesi bir öğretmen, babası belediye başkanlığı da yapıyor o dönemde. Ki aslında babasının çok daha ilginç bir durumu var. O dönemin bütün babaları gibi çok böyle koruyan, kollayan, okuyan, ne olup bittiğini anlamaya çalışan biri. Sevgisini göstermenin de farklı yollarını buluyor. Bu farklı yollardan bir tanesi Ferhan Şensoy'u aslında hayatta seçimlerinde özgür bırakmaya çalışmak. Çünkü ailesinin içinde okumuş yazmış pek çok insan var. O dönemin çarşambası, ünyesi zaten okumakla nam salmış yerler. Ve o Karadenizlilik inadı da zaten sık sık hayatında önüne çıkıyor. Nasıl bir yaşam öyküsü kurgulayacağını ta ilk günlerden beri göstermeye başlıyor. Orada başlayan eğitim hayatıyla birlikte hayatında açılan Galatasaray Lisesi, daha böyle 10'lu yaşların başındaki bir çocuk olarak kuzeniyle beraber İstanbul'a gitmeleri, orada Galatasaray Lisesi sınavlarına hazırlanmaları, girip kazanmaları ve ardından başlayan yatılı Galatasaray günleri asıl kişiliğini, karakterini şekillendiren günler. Çünkü orada yaşadığı, gördüğü şeyler, anladıkları, insanların onlara tanıttıkları bambaşka bir dünyanın da tam da Ferhan Şensoy gibi zeki bir insanın almasını hazır şekilde bir yerde beklediği üzerine. Orada insanlardan edindiği tecrübelerle, arkadaşlıklarıyla, oradaki yaşantısıyla birlikte o dış dünyaya açılmaya başlıyor. Hayatını tanımlayan, belki tiyatro ile karşılaşmasını, ilk kez karşılaşmasını görmek belki bu anlamıyla önemli. Çünkü o büyülü an ondan sonra da yakasını bırakmıyor. Şimdi bugün bize bakıyorum sağa sola, hala arkada bir tanesi duruyor. Bu kitap 1978 yılından, Kazancı Yokuşu, ilk kitabı Ferhan Şensoy'un. Ferhan Şensoy'un son kitabı olarak ben bir şey tanımlamak istemiyorum. Çünkü yazıp çizdiklerinden eminim bundan sonrasında da daha çıkartılacak çok kitap var. Ama bize bugün eşlik edecek kitaplar bunlar olacak. Ve bu kitapların içinde hem öz yaşam öyküsünü barındıranlar var, hem de kendi yazdığı öykülerle aslında insanlığa yönelik tanımlarını yaptıranlar var. Ve ilk tiyatro ile karşılaşması belki bizim de başlamamız gereken yer. Kalemimin sapını gülle donattım ve baş kaldıran kurşun kalem sizler de bu son 3 gün içinde isimlerini çok duyduğunuz iki öz yaşam öyküsüne dayalı aslında roman olarak da nitelendirilebilecek kitaplar. Bana kalırsa daha çok biyografi, öz yaşam öyküsü ama bunların içinde anlattıklarının hakikaten çok özel bir değeri var. Çünkü bunlar bir ülkenin tarihini de anlatıyor aslında. O tarihin içinde kendine bir yer bulmaya çalışan gencecik bir adamın çocukluktan başlayarak yaşamının nasıl şekillendiğini görüyoruz. Kimi cumartesiler İstanbul'da geldikten sonra Galatasaray Lisesi'nde okumaya, kimi cumartesiler yengem bizi tiyatroya götürüyor. Bu cumartesilerin ilkinde Fatih Şehir Tiyatrosu'nda tiyatroyla tanışıyorum. İlk kez tiyatro görüyorum. Cahit Atay'ın Pusuda ve Sultan Gelin oyunları oynanıyor arka arkaya. Haler Akunt, Fuat İşan gibi oyuncuları tanıyorum. Hayran oluyorum. Sinemadan Cilalı İbo tipiyle tanıdığımız Feridun Karakaya'yı sahnede görünce çıldırıyorum. Çok seviyorum tiyatroyu. Ondan sonra 15 günde bir gider oluyoruz değişik tiyatrolara. Vasfi Rıza, Bediye Muvahhid, Vahiy Öz, Fadıl Garan, Ertuğrul Bilda, Özdemir Han gibi oyuncuları izliyorum. Tiyatronun büyüsü çarpıyor beni. Oyun bitince hiç çıkmak istemiyorum salondan. Eğer öksürüğüm varsa tiyatroya gitmeden önce Edirne Kapı'daki kuru kahveciden okaliptüs alıyoruz. Gösteri boyunca okaliptüs emiyorum öksürmemek için. Tiyatroda öksürülmezi öğreniyorum. Hikaye buradan başlıyor aslında. Çünkü kendisinin yazınla tanışması aslında o dönemde çok fazla gelmeyen yani Samsun'da, Çarşamba'da çok fazla görülmeyen gazete okurluğuyla devam ediyor. O kadar inatçı bir tip ki yıllarca babası mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı. Ferhan Şensoy'un daha sonrasında da konuşacağız. Yurt dışında okumaya gidip geldikten sonra işte saçları uzun dönüyor mesela. Babasının katıldığı ikinci seçimde belediye başkan adaylığının karşısında kullanılıyor bu. Deniyor ki böyle bir çocuğu olan adamdan belediye başkanı mı olur ya? Bunun oğlanın saçı uzun, aklı bir karış havada, tiyatro okumuş gelmiş. Tiyatro nedir zaten? Bunları konuşuyorlar. Ama babası ilk günden itibaren şu kalemimin sapını gülle donattığımda, ilk okuduğumda da beni en çok etkileyen bölümü oydu zaten. Babasının bunlara verdiği tepki son derece önemli. İlkinde kendisine ilk bu konu getirildiğinde diyor ki Fatih Sultan Mehmet de oğluyla baş edememişti. Ama oğluyla baş edememek değil, oğluyla beraber yürüyebilmek önemli. Ardından da Ferhan Şensoy'un yaptıklarını, ettiklerini gösterip gurur duyuyor yıllar boyunca içinde. Çünkü bir yandan o yazma çalışmaları başlıyor. Bu yayının içinde adını bence duymanız gerekiyor. Mutlaka, çünkü böyle bir anlatıyı kurgularken benim dışında kalabileceğim bir şey değil bu. Hepimiz için çok büyük şanslar ya da çok büyük şanssızlıklar aynı zamanda. Nasıl bir çocukluk geçirdiğimiz, eğitim hayatına, kitaba, okumaya, resme, tiyatroya nasıl yaklaştığımız, ailelerimizin ya da içinden geçtiğimiz okulların bize bu konuda nasıl imkanlar sundu. Su romanında Buket Uzuner, hayatta tek mucize gençken iyi bir öğretmene rastlamaktır der. Benim çok sevdiğim bir cümle. Bu hafta çok duydunuz bu cümleyi. Sağda solda da çok yazıldı. Buket Hanım'ın bir cümlesidir. Su romanından gelen bir cümledir bu. Ve son derece doğrudur. Çünkü hayatın aslında size karşısına çıktığınız andan itibaren sizin de nasıl geçinip geçinmeyeceğini de gösterir bir yanıyla. Çünkü o öğretmenler sizi bambaşka yerlere sevk edebilir. Ferhan Şensoy'un hayatında da öğretmenler son derece önemli. Dedim ya, annesi zaten bir öğretmen ama onunla birlikte yaşamını şekillendiren başka öğretmenler oluyor Galatasaray Lisesi'nde. Ve sadece yaşamını şekillendirmek değil, belki bizim tiyatro anlayışımızı da şekillendirmeye katkıda bulunuyorlar. Çünkü orta oyuncular Mart 1980'de kurulurken kafasında Ferhan Şensoy'un Kanada'dan Türkiye'ye getirdiği tiyatro anlayışıyla birlikte aslında Türkiye'de pek benzeri görülmeyen şeyler yaşanmaya başlanıyor. Dedim ya, büyük bir Karadenizli inadı var. O inatla bitene kadar devam ettiği için de bugüne kadar getiriyoruz biz hem orta oyuncuları hem nöbetçi tiyatroyu. Onunla birlikte tiyatroya öğrenci yetiştirmeyi, tiyatronun kulisinden geçmeyi falan hepsi ayrıca tanımlanıyor. Galatasaray Lisesi'ne geldikten sonra eğitim hayatı başlıyor. Eğitim hayatının içinde yazın elbette önemli bir yer tutuyor. Çünkü orada hocaları tarafından yönlendiriliyor. Yalnız demin hani Buket Hanım'ın size o ifadesini okudum ya. Yazma tutkusu böyle kendiliğinden gelişen bir şey değil. Kendiliğinden bir nüvesi olsa bile aslında desteklenmek zorunda olan bir şey. Ve Ferhan Şensoy belki de hayatının en büyük şansıyla karşılaşıyor. Yine kitaptan, aynı kitaptan, kalemimin sapını gülle donattımdan çok etkileyici bir bölüm. Lütfen dikkatli dinleyin. Galatasaray Lisesi'ne başladıktan sonra öğretmenler işte tek tek geliyor. Biliyorsunuz lisenin en önemli özelliklerinden biri, bahsetmiştim. Daha önce başka bir vesileyle konuşmuştuk. Herkesin bir lakabı var. Ferhan Şensoy'un yok. Üzerinde durmuyor lakap. Aslında başka şeyler söyleniyor kendisiyle ilgili ama ne onun hoşuna gidiyor ne diğerleri tarafından kabul ediliyor. Ama burada bu lakap hikayesiyle başlıyor aslında hikaye. Öğretmenler gelip gitmeye başlıyor ve babasının etkisi, tabii burada onu da söylemek lazım. Liseye geçtikten sonra diyor bana ilk kez gerçek bir hediye aldım. O ilk gerçek hediye aslında Ferhan Şensoy'un söylediği bir yalanla alınıyor. Çünkü babasından bir daktilo istiyor Ferhan Şensoy. Yazmaya o kadar meraklı ki sürekli defterler dolduruyor. Birazdan anlatacağım size. Kıt cebi tomar kağıtları var mesela, ömrü boyunca gezdirdiği yanında. Ama bir daktilosu olsun istiyor ve bunun için babasına bir yalan söylüyor. Babasına diyor ki arkadaşlarımın çoğu ders notlarını daktiloyla yazmaya başladılar. Çok daha düzgün oluyor ve öğretmenler onlara daha çok not vermeye başladı. Babası hemen son derece şahane bir daktilo alıyor. Gıcır gıcır bir Remington marka daktilo, gri fermuarlı çantası içinde mutluca sallanarak girildi küf kokulu tünele cumartesi pazarları. Şiirlerimi daktiloya çekmeye başladım. Tahir Alangu ile edebiyat başladı. Tahir Alangu bizim edebiyat tarihimizde bana kalırsa değeri yeterince anlaşılamamış insanlardan bir tanesi. Öyküleri var, daha çok öykü ve roman değerlendirmeleri var. Ama Tahir Alangu'nun şöyle de bir özelliği var. Masallara, bu coğrafyanın masallarına, destanlarına, söylencelerine, halk hikayelerine, halk tiyatrosuna, orta oyununa, köy seyir oyunlarına ilgi gösteren insanlardan bir tanesi. Galatasaray Lisesi'nde hocaları oluyor Ferhan Şensoy'un. İlk derse giriş. Başlayacak yani, heyecanlıyız. Tahir Baba deniyor ona okulda. Neresi baba? Ne kadar baba? Kaz Cemal'e de baba deniyor okulda. Hatta kimi öğretmenler sınıfa ilk girdiklerinde bana baba bilmem kim diyerek bu ismi edinmek istiyor. Öyle bir isme yatay geçiş yapmak istiyor yani. Onu daha önceki öğrenciler bok Şakir demişler. O bize kendini baba diye tanıtarak bu isimden kurtulacağını sanıyor. Yemezler bok Şakir. Tahir Alangu öyle değil. Ona herkes baba Tahir diyor. Koridorda görmüşlüğümüz var. Tahta bir ağızlıkla sigara içiyor. Pek kimseyle konuşmuyor. Siyah ya da kahverengi çizgili bir takım elbise ve yelek giyiyor. Çantasını hiç elinden bırakmıyor. Derken bir gün zart diye giriyor sınıfa. Gözünde şişe dibi gözlükler, elinde tahta ağızlığı, dolma parmakları sıkı sıkı tutuyor ağızlığı. Ağır ağır yürüyor kürsüye, saçı epeyce dökülmüş, kararlı dev bir adam. Kırlaşmış pos bıyıkları gülümseyen ağzını saklıyor ve oturun diyor. İsteksizce yarım göt ayağa kalkmış ve gereken suskunluğa henüz ulaşamamış olan bizlere. Şöyle bir bakıyor sınıfa. Biz de ona bakıyoruz. Sırıtıyor. Biz de sırıtsak mı acaba? Mollalar, o önünüzdeki üstünde edebiyat yazan kitap okunmayacak. Ananıza babanıza söyleyin. Size birer Sait Faik külliyatı alsın. Haftaya edebiyat. Bu ders serbestsiniz. Ne isterseniz yapın. Diyerek çekip gidiyor sınıftan. Nihat Sami Panarlı'nın edebiyat kitabını kaldırıp atarak, kimimiz Grand Cour'da yakarak, birer ikişer Sait Faik kitabı edinerek ve Tahir Alangu'nun bu muhteşem anarşist tavrını çok beğenerek, onu özleyerek bekliyoruz ikinci edebiyat dersini. Alangu sınıfın kapısında belirince de birden çakı gibi ayağa dikiliyor sınıf. Kıl kıpırdamıyor, en ufak bir sululuk yok, bir tören suskunluğu içindeyiz. Sıraların üstünde yalnız Sait Faik kitapları. Açın semaver hikayesini, sen oku diyor. Parmağıyla Nedim'i göstererek. Nedim sesi kısık ve titreyerek başlıyor okumaya. Kitabı edinebilmiş olanlar kitaptan da izliyor. Kitabı olmayan Nedim'i dinliyor. Güzel okuyor Nedim. Duygulu okuyor. Zaman zaman ağlayacak gibi düğüm oluyor gırtlağındaki heceler. Öykünün sonunda bütün sınıf ağladı ağlayacak bir haldeyiz. Hepimizin gözü yaşarıyor. Gözümüzün yaşarmasına çok keyifleniyor Alangu. Gülümseyerek gidiyor o gün. Bir ay içinde herkes Sait Faik'i hatmetmiş durumda. Alangu bize hiç duymadığımız yazarları tanıtıyor. Öykülerini okutuyor, kitaplarını getiriyor. Birden Osman Cemal Kaygılı, Fahri Celal Göktulga, burada F. Celalettin olarak gösteriliyor ama ismi daha çok öyle bilinir. O yüzden öyle anılır. Fahri Celal, F. Celalettin, F. Celal öyle görünür. Fahri Celal Aktulga ya Göktulga. Memduh Şevket Esendal'la doluyor küçük beyinlerimiz. Her gün yeni bir pencere açıyor bize Tahir Baba. Kimi gün bir Çehov öyküsü, kimi gün Homeros, derken Kalevala destanı, daha sonra henüz dilimize çevrilmemiş olan Heinrich Böll, Friedrich Dürrenmatt gibi yazarları evinden getirdiği, dikkat, Almanca özgün baskılarını açıp gözlüğünü alnına kaldırarak anında çeviri yöntemiyle okuyor bize. Sınıfta neredeyse herkes öykü yazmaya başlıyor. Birden fazla duvar gazetesi çıkarılıyor. Teneffüslerde sabırla okuyor duvar gazetesine yazdıklarımızı Alango. Birinin ukala velisi müfredat programını uygulamıyor diye şikayet etmiş hocamızı Milli Eğitim Bakanlığı'na. Ankara'dan bir müfettiş geliyor. Sınıfa sokmuyor müfettişi Alango. Arkadaşlarımla edebiyat görüşüyoruz. Edebiyatın teftişi olmaz. Çok ayıptır diyerek yol ediyor. Hiç böyle adam görmemiş olan şaşkın müfettişi. Sonra bir gün içimizden birilerini, dikkat, dolma parmaklarıyla göstererek sen, sizler yazar olacaksınız. Bu işin peşini bırakmayın. Çok okuyun. Günlük tutun mollalar diyor. Tahir Alangu'nun parmakla gösterdiğinde utanarak önüne bakan, yüzü kızaran bu çocuklar Nedim Gürsel, Selim İleri, Mahir Şaul, Engin Ardıç, İzzet Yaşar ve Ferhan Şensoy. Hani demin dedim ya size, Buket Hanım'ın Su romanında yazdığı o güzel ama sadece güzel değil, son derece önemli cümleyi. Hayatta tek mucize gençken iyi bir öğretmene rastlamış olmaktır diye. Tahir Alangu o günden bu çocukların ne yapacağını bilen, gören, anlayan insan. Ve onları öyle bir yönlendiriyor ki, hani o demin konuştuk ya, herkes öykü yazmaya başlamıştı bir anda diye. Ferhan Şensoy yazanlardan bir tanesi hem Yeni Ufuklar'da hem Soyut Dergisi'nde şiirleri ve öyküleri yayınlanmaya başlıyor. Yılda 1969. Yani bu insanlar 17 yaşlarını, 18 yaşlarını doldurmamış durumdalardı. Ve kendilerine biçilen bir kariyer değil, aslında bir görev tevdi edilen, verilen, yazında ilerleyerek, edebiyatta ilerleyerek insanlara bir şey yapmalarını öğütüyor. Tahir Alangu gibi çok büyük insanlar, çok büyük isimler. O çocukların hayatlarını nasıl devam ettireceklerine ilişkin, hani hep söylenir ya, keşke biri olsa bana bir yöntem biçse diye. Lise hayatı bu kadar basit değil aslında. Son derece ilginç, son derece karmaşık geçiyor. Çünkü şöyle bir durum oluyor. Hayır, hiç de öyle değil. Engin Ardıç bugün yazdıklarıyla gerçekten kötü bir insan olabilir. Bence de öyle çünkü. Yazdıkları iktidara yanlaması falan. Ama Engin Ardıç'ın ilk dönem yazdıklarını okuyun derim. Şengül Hamam'ını okuyun mesela. Çok farklı şeyler göreceksiniz. O ayrı bir tartışma konusu. Lise hayatı bu kadar basit geçmiyor aslında. Çünkü edebiyatta yazında ne kadar iyiyse aslında bir süre sonra dersler zorlamaya başlıyor Ferhan Şensoy. Çünkü onun kafası farklı çalışıyor bu demin bahsedilen isimlerle birlikte. 10. sınıfı 2 kere okuyor. O zaman bütün liseler 3 sene, Galatasaray Lisesi 4 sene. Ve Galatasaray Lisesi'nde liseyi tamamlayamayacağı konusunda bir gün bir kanaat ediniyor. Arkadaşlarıyla birlikte onlara da açtığı bir fikirle diyor ki ayrılalım okuldan. Ayrılalım, başka yerlerde bitirelim. Çünkü şöyle bir durumumuz olacak. Zaten 10. sınıfta çaktık. Bir kere daha okuyacağız. Bir kere daha okursak arası açılacak. Biz yaşıtlarımızla da beraber yürüme şansını kaybedeceğiz. Orada devam edeceğiz. Ayı Engin değil, Hayvan Engin lakabı. Kaybedeceğiz bu şansı. O zaman hepimiz gidelim. Bir yerlerde liseyi bitirelim. Ondan sonrasında zaten ne dostluğumuz kopacak, ne arkadaşlığımız. Öyle bir yatakhane dostluğu ki yaşadıkları. Gerçekten üzerine sayfalarca romanlar, yüzlerce film çıkartılabilecek bir dostluk bu. Çünkü her şeyini bir arada geçirmiş. 10-11 yaşında yan yana bir yatakhanede, Türkiye'de Gül Baba'nın, o kitapta Kalemimin Sapını Gülle Donattığımda çok güzel bir bölüm vardır. Gül Baba'nın Beyazıt'tan istediği, yani kendisiyle karşılaştıktan sonra, hikmetine vakıf olduktan sonra, Beyazıt'ın dile benden ne dilersen dedikten sonra, buraya bir cami değil, benim bulunduğum yere bir mektep yapın diyerek, Mektebi Sultaniye'nin, adı da oradan geldi zaten Galatasaray Lisesi'nin, Mektebi Sultaniye'nin inşası bölümünü. Kafasında şöyle bir plan var Ferhan Şensoy'un. Diyor ki en kötü ihtimalle, zaten babam da hani belediye başkanlığı yaptı, oradan eşraftan olduğumuz için Çarşamba Lisesi'ne giderim ve orada bitiririm. Çarşamba Lisesi'ne gidiyor, Çarşamba Lisesi'nde kabul edilmiyor. Çünkü hani daha sonra tuhaf bir soruşturmada, işte pardon da daha doğrusu film olarak öyle biliyorsunuz ama orada anlatıldığı hikayelerde olduğu gibi bu ülkenin, bizim ülkemizin tuhaf gerçekleri var. Dünyanın en iyi okullarından biri olan o dönem içinde Galatasaray Lisesi'nde okumuş olsanız bile Çarşamba Lisesi'nde yetersiz görülebiliyorsunuz. Öyle görülüyor. Sınavları alınıyor ve deniyor ki sınavı geçemedin. Şaka gibi değil mi? Değil. Asıl şaka bundan sonra başlıyor çünkü. Sadece orası değil, onlarca okulda denemek zorunda kalıyor Ferhan Şensoy liseyi bitirebilmek için. Bütün yaz tatili neredeyse bununla geçiriyor. Buradan Sinop'a gidiliyor. Sinop'tan Samsun'a gidiliyor. Bütün liselerde deneniyor, olmuyor. Boğaz'da özel Eseniş Lisesi, birkaç gün içinde Site Koleji, Mecidiyeköy Lisesi, özel Şişli Koleji, Yeni Kolej, o da olmuyor. Son umut Kalamış Lisesi, oraya alınacağından emin ve mutlu çünkü sahibi Necdet amcasının bir arkadaşı. Oraya da alınmıyor. Oradan da geri dönüyor ve mecburen kös kös Galatasaray Lisesi'nin yolunu tutuyor. Diyor ki, kırık bir ifadeyle giriyor Galatasaray Lisesi'ne ne yapılacağını ve müdür yardımcısının odasına gittiği zaman durumu anlattığında müdür yardımcısı ona diyor ki oğlum senin başka yerde ne işin var? Gel burada efendi gibi oku okulunu. Okula bağlılığı orada bir kat daha artıyor aslında. Sadece yaşadığı arkadaşlık değil. Okulun onu sahiplenmesiyle birlikte. Neden bu kadar Galatasaray Lisesi'ni anlatıyorum? Kişiliğinin şekillenmesinde çok önemli bir ayrıntı. Sadece o değil. Hani Ferhan Şensoy aslında Beyoğlu. Taksim'den tünele kadar onlarca tiyatronun kendi ifadesiyle onlarca tiyatronun bulunduğu bir gelenekten geliyor. Okulun Hayriye Caddesi'nin arkasından geçip gittiği için o okulun içinde yaşadıkları da Beyoğlu'yla bütünleşmiş şeyler aslında. Sonunda Galatasaray Lisesi'ne tekrar diğer arkadaşlarıyla birlikte onlar da kabul edilmiyor çünkü Türkiye'nin başka pek çok okuluna dönüyorlar. Dönüyorlar ama okul yine gitmiyor, olmuyor pek fazla. Babasından bir gün bir haber geliyor. Çok ani bir haber. Diyor ki gel Çarşamba Lisesi'nde girdiğin ikinci sınava kabul edilmişsin. Çabuk dön buraya. Ferhan Şensoy hep Galatasaray Liseli diye bilinir. Mezuniyeti Çarşamba Lisesi'dir aslında. Gerekçesi de budur. Bir devlet lisesinin hangi okuldan gelmiş olursa ne oldu? Yani bizim standartlarımızda değilsin diyerek onu bambaşka bir yere sevk etmesi. Lise bittikten sonra artık bu yazma tutkusu öyle bir hal alıyor ki bununla ilgili bir şeyler yapmak lazım. Fakat ne yapılacak çok bilinmiyor. İstanbul'a gelinip mimarlık okuyor Ferhan Şensoy. Mimarlık aslında güzel sanatlar okumanın bir yöntemi. Çünkü çizim dersleri alıyor, kurslar epeyce gidip geliyor. Özel yetenek sınavı, girdiği sınavlar falan hepsini başarıyla geçiyor. Hatta cebir sınavından 15 puanla geçiyor. 20 üzerinden 15 puanla kendi de çok inanmıyor, arkadaşları da çok inanmıyor. Kitapta onu çok uzun anlatmış. Onun derdi yazabilmek aslında. Yazabilmek ve o güne kadar işte Alangu'dan başka hocalarından aldığı o destekle birlikte yazabilecek bir alanla dünyaya açılabilmek. Çünkü öyle bir tedirginliği var. Çarşamba'da ailenin evinden, o küçücük odanın içinden dünyaya açılabilecek bir kapasite görüyor zaten kendisinde. Yazma tutkusunu nasıl tanımladığı bu kitapta öyle bir gösteriliyor ki babasının torpili falan yok. Babasının torpili olsa ilk gittiğinde Çarşamba Lisesi'nden zaten geçebilirdi değil mi? Yazma tutkusunu şöyle tanımlıyor Ferhan Şensoy. Yani neden böyle bir tutku var, nasıl oluyor? Aslında kendiliğinden geliştiğini söylüyor. Bu kitabın adı Başkaldıran Kurşun Kalem. Bu hafta bunu da çok gördünüz. Çok kişinin elinde gördünüz. Okumuş gibi çıkarttılar karşınıza. okuduklarını çok zannetmiyorum. Çünkü öyle detaylar anlatıyor ki Ferhan Şensoy. Onun kişiliğinin gelişimini ancak okursanız algılayabiliyorsunuz. Kurşun kalem seviyorum. Fakat ucu küt olmayacak. Öbür ucu silgili olmak zorunda. Beğenmezsem siliyorum. Tükenmezle dolma kalemle yazınca üstünü çiziyorsun. Çizginin altında duruyor silip atmak istediğin. Gözüne batıyor. Silmek daha güzel, daha temiz. Kalemtıraş seviyorum ben. Ellerim kömür. Kömürcü bir yazarım. İçin içinde pipo da var. Pipo içmek soba temizleyiciliğiyle özdeş. Yalnız ellerim değil, ellediğim her yer kömür. Beyaz masa örtüsü birden pimpis oluyor. Bu kelimelerin üzerine geleceğiz birazdan. Kalemi tıraşlarken telefon çalsa mesela açmıyorum. Çünkü o sırada kaptırmış deli gibi gayet popişçin duygularla kalem tıraşlıyorum. Kalem tıraşlamak ara verilebilemez işlerdendir. Elle yazdıklarımı daktiloda temize çekiyorum. Kurşun kalemsiz, kalem tıraşsız çıkmam evden. Dikkat! Çişim geliyor gibi yazmam. Yani ne zaman, nerede belli değil. Çişim geliyor gibi yazmam. Yani ne zaman, nerede belli değil. Lazımlıksız çıkmayacaksın o zaman. Benim en lazımlıklarım kurşun kalem, kalemtıraş, cep defteri ve çok katlanmış kıt cebi kağıtları. Cepte sakin dururken kalemtıraş, cebin astarını deler başkaldıran kurşun kalem. Sanki bir ereksiyon söz konusu. Erek belli de Sion yok. Zaten Dame de Sion artık Monsieur de Sion'ların da bulunduğu bir karma lise. Bunların hepsini Anlattığı bölüm belki kendisi için de rekor sayılabilecek bir sürede yazdığı bir oyunla ilgili olarak. Çünkü çok genç yaşta Haldun Taner'in okulda oynadıkları bir oyunla kendini keşfetmesi üzerine aslında hiç bilmediği, hiç görmediği, o güne kadar farkında olmadığı, Haldun Bey sorduğunda da "Bilmiyorum efendim" dediği kabare türü üzerine yeni bir yoğunlaşmaya sevk ediyor onu. Çünkü Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu kurulmuş ve Deve Kuşu Kabare ile birlikte Türkiye'de yeni bir kabare geleneğini anlatmaya çalışıyor Haldun Taner. Haldun Taner demişken burada durmak lazım. Çünkü Feren Şensoy'un babam diye, ikinci babam diye nitelediği önemli bir insan Haldun Taner. Öyle bir yol gösterici ki, o görüntüleri de izlediniz muhtemelen. Feren Şensoy'un Haldun Taner'in kaybından sonra söyledikleri, herkesin içini acıtıyor. Onun 90. yaş günüyle ilgili olarak bir toplantı sırasında anlatıyor bunu. "Benim Haldun Taner'im vardı. Bundan sonra kimsenin olmayacak. Bu acıyı duymak çok ağır geldi bana" diyor. Yazdığı her şeyi, Feren Şensoy'un yeteneğini öğrendikten sonra Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nun bütün oyunlarına istediği zaman gelebileceğini söylüyor Feren Şensoy'a. "Bu tiyatronun kapısı sana açık" diye. Zaten biliyorsunuz sonra Haneler oyunu oynanıyor orada. Feren Şensoy yurt dışından Türkiye'ye geldiğinde aslında kapalı gişe oynayan bir oyun. Deve Kuşu Kabare'nin meşhur Haneler oyunu. O oyunu yazan gencecik bir yazar kimse görmemiş. Çok da gırgır bir hikayesi var aslında. Ankara'da Akün Sineması'nda oynarlarken Feren Şensoy yurt dışından geliyor. Kimse tanımıyor Feren Şensoy'u. Daha doğrusu görenler var. Zeki Alasya tanıyor, Metin Akpınar tanıyor, Ercan Yazgan tanıyor rahmetli. Hepsi rahmetli oldu. Tanıyor ve Ayşen Guruda'ya bir oyun oynuyorlar. Diyorlar ki bu gelen genç arkadaş, Ayşen Guruda geç kalıyor zaten oyuna. Bu gelen genç arkadaş Fransız bir yönetmen oyunu izlemeye geldi. Ayşen Guruda oturduktan sonra, bir de Feren Şensoy çok yakışıklı o zaman. Yani çok gencecik bir adam. Karşısında Türkçe konuşmaya başlıyor. Diyor ki "Ne kadar yakışıklı bir adam, acaba bekar mıdır ya, sevgilisi var mıdır" falan filan. Uzunca bir süre sarıyorlar. Metin Akpınar en son geliyor. Metin Akpınar gelene kadar sarıyorlar Ayşen Guruda'yı. "Türkçe bilmiyor, rahat konuş" falan diye. Ayşen Guruda da epeyce bir yürüyor. Hatta büyük koşuya doğru devam ediyor yürüyüşü. Metin Akpınar'ın gelip "Ne haber lan" diye sarılmasıyla bitiyor tabii hikaye. Dedik yani yazma tutkusu böyle bir şey Feren Şensoy'da. Çiş gibi bir şey kendi söylemiyle. Nerede geleceği belli değil. O yüzden hazırlıklı olmak zorundasın. Ona bu yolu açan insanlardan bir tanesi Tahir Alanguysa, bir diğeri Haldun Taner. Haldun Taner büyük bir yazar. Çok önemli bir yazar. Yayının sonunda bu yayın nasıl bitmeli sorusunun cevabını aslında veren yazar. Onu orada konuşuruz ama gencecik bir adamı çok ciddiye alıp yazdığı her şeyi İstanbul'da Divan Pastanesi'nde karşısına oturtup dinliyor. Her şeyi, ama her şeyi tek tek dinliyor. Üzerine eleştirilerini getiriyor. Zaman zaman Feren Şensoy'un kendi ifadesiyle son derece saçma şeyleri bile, gencecik bir adamın saçmalamalarını bile dinliyordu ifadesiyle söylediği şeyler. 1978 yılına gelindiğinde arkadaki kitap çıkıyor. Kazancı Yokuşu. Bu önemli. Aile, çünkü İstanbul'daki yaşamına devam ederken Feren Şensoy'un ailesi artık Feren Şensoy'un hayatındaki iki büyük tutkudan bir tanesi kadınlar bir tanesi. Hayatına girip çıkan onlarca, yüzlerce kadın var dünyanın farklı yerlerinde. Hepsiyle çok ilginç ilişkiler kuruyor gerçekten. Yazdıklarının, çizdiklerinin içinde de hepsinin yerleri var. Ama hepsi hayatında bir iz bırakıyor ve o izi reddetmeden devam edebilen bir insan. Beni çok etkilemiştir her zaman bu özelliği. Nazım'da da önümüzdeki hafta konuşacağız. Bir aksilik olmazsa Nazım için de aynı şey geçerli. Yani hayatına giren kadınlar yaşamını şekillendiren unsurlar aynı zamanda. Bir diğeri de maalesef içki. Onu da zaten göreceğiz. Tahir Alangu'nun tavsiyesiyle, tavsiyesi değil aslında, emriyle birlikte bütün o kadro günlük tutmaya başlamıştı. Yani mollalar günlük tutun demişti ya Tahir Alangu. Feren Şensoy her şeyi yazıyor. Her şeyi not alıyor. Biz bugün onun 3 tane günlüğüne sahibiz. Bunlar aslında sırasıyla basıldığında Gündeste, Gecedeste ve Dündeste. Şiir gibi görünen şeyler bunlar. Feren Şensoy bir şair midir cevabını, o sorunun cevabını "ben değildir" diye verebilirim mesela. Hani şiiri seven, bir parça anlamaya çalışan bir insan. Ama şiiri günlük kullanımında, günlük gibi tutarak her gün ne yaptığını anlatabilmesi açısından çok net kullanmış bir adam. O kadar önemli unsurları anlatıyor ki bize şiir yoluyla, şiirin o evrensel felsefesiyle, şiir gibi yazarak değil ama günlüğünü şiir değil, şiirini günlük gibi tutuyor. Ve hayatına ilişkin o kadar çok şey anlatıyor ki bize hepsinin içinde. Bütün bunlar Bir gün İstanbul'da mimarlık okurken her şey değişiyor. Çünkü Ferhan Şensoy, aklında hala tiyatro var, sürekli olarak Fransız konsolosluğuna gidiyor. Beyoğlu işte, hep şekillendiren yer Beyoğlu. İstanbul'u bilenler daha iyi anlayacak. Fransız konsolosluğunda bir gün bir ilan görüyor. O dönemki söylemiyle işte Avrupa Ekonomik Topluluğu oluyor sonunda. Ortak pazar hikayesi var ya, Avrupa Birliği'ne giden süreçte. Fransız konsolosluğu bir yarışma düzenliyor. Diyor ki yarışmada bu Avrupa topluluğuyla, ortak pazarla ilgili bir Fransızca kompozisyon yazılacak. Kazanan 15 gün Strasbourg'a yollanacak. Çok acayip bir şey. 15 gün Strasbourg'a yollanacak. Bütün gidiş geliş masrafları, orada kalışı falan karşılanacak. Ağırlanacak orada. Ferhan Şensoy kitapta kendi ifadesiyle burada anlatıyor, başkaldıran kurşun kalemde. Ben de ortak pazara kılım zaten. Ama sonra düşündüm ki ortak pazara kıl olduğumu anlatabilecek kadar iyi Fransızcam var. Oturup bir kompozisyon yazıyor ve unutuyor kompozisyonu yazdığını. Sonra bir gün haber geliyor, sen kazandın yarışmayı diye. Düşünsenize, hani ben ne yaparım, nasıl tiyatro okurum diye Fransız konsolosluğunun kütüphanesindeki tiyatro kitaplarını okuyor sürekli gidip gelerek. Bir anda önüne böyle fırsat çıkıyor. Çarşambaya hemen yazışmalar başlanıyor. İşte askerlik durum kağıdı falan, klasik. O Pardon filmi sadece bir film değil. Tuhaf bir soruşturma, sadece bir oyun, bir edebiyat unsuru değil. Gerçek onlar işte. O yüzden biz Ferhan Şensoy'dan bu kadar etkileniyoruz. Yazışmalar sonucunda apar topar Strasbourg'a gidiyor. Ve Strasbourg'da o 15 günlük sürenin içinde hayatı şekilleniyor. Çünkü Strasbourg'da tiyatro okulu için sınavlar yapılıyor. Ve o sınavlara girip kazandıktan sonra, onun da çok komik bir hikayesi var yine kitapta anlatılan, Ferhan Şensoy'un ismi öyle yazılmıyor. Ferdinand Schönsua diye bir isim okunuyor. Sürekli gidip geliyor. Belli oluyor. Adı okunmuyor. Ama en sonunda anlıyor ki o söylenen onun ismi, başlıyor orada okumaya. Dünyanın en önemli tiyatro adamlarından, mesela Jérôme Savary'den ders alıyor. Çok ünlü isimlerle çalışma şansını buluyor ve Fransa'da onların tiyatro anlayışını görme şansına sahip oluyor. Dedik ya, her şey dille başlıyor aslında. Yani bildiği, babasının, annesinin de etkisiyle, Tahir Alangu'nun da etkisiyle, onun da okuttuğu Sait Faik'le mesela. Burada ısrarımız yıllardır bu işte, yani anlatmaya çalıştığım hikaye. Tabii ki o büyük ustaların söylediği kadar iyi yapamam da. Onlardan aldığı dersle dünya tiyatrosuna hazır hale geliyor artık. Kendini böyle hazırlıyor. Ama bir yandan Alangu'nun söylemiyle sürekli olarak günlük tutuyor. Öyküler yazmaya devam ediyor. Ferhan Şensoy'un karakterini oluşturan Bana Kalırsa Öyküleri. Zaten daha sonra yayınladığı Denemeler, daha doğrusu Denememeler, anlatmıştım size kitabı. Denememeler'de de anlattığı gibi Ferhan Şensoy'un karakterini şekillendirenler onlar. Öyküleri, hikayeleri, yazıp çizdikleri. Ama bir yandan dediğim gibi o günlük tutuluyor ve o günlüğün içine öyle şeyler atılıyor ki biz yaşamının nasıl şekillendiğini görebiliyoruz. Şimdi Ferhan Şensoy'un burada en çok, en öncelikli, önde tanımlamamız gereken özelliği bir gülmece yazarı olarak, tam da epik tiyatronun söylediği gibi, yani seyirciyi biraz olayın dışında tutarak. Bazı tiyatro yazarları öyle tanımlar. Seyirciyi sürekli sahneden tokatlayarak düşünmesine fırsat vermek, düşünmeye sevk etmek. Ama kafasında gülmeye ilişkin bir düşünce var. Gülmek fikri, güldürmek fikri, bu nasıl olmalı? Hatırlıyor musunuz, onu kaybettiğimiz gün size bunu okumuştum. Beni çok etkilemiştir. İşte hani şu kitabın içinde duran Falınızda Rönesans var. Şu küçük banka dekontunu neden sıkıştırmışım içine, neden üstüne unutma yazmışım. Burada anlattığı felsefeyle gülmenin öneminden bahsediyor Ferhan Şensoy. Onu tanımak için bence bunu okumak gerekiyor. Lütfen dikkatli dinleyin. Bir an durup gülünüz. Köpekler arasında da açık saçık fıkralar anlatılıyordur mutlaka. Geldikiz ki gülen, kahkaha atan köpek görmedim ben. İnsan gülen hayvan madem, bu özelliğimizi öne çıkarmalıyız. İt gibi somurtmanın alemi yok. Üstelik bir yararı da görülmemiş. Şu an örneğin bu yazının burasında bir an durup gülünüz. Her şeye gülmek gerek. Bu birinci derecede yaşamsal bir olgu. Ne demiş Henri Bergson? Kesin lan, bu kadar da at gibi gülünmez ki. Ben bu cümleye uydurduğum günden beri gülüyorum. Atlar zaten gülmez ki, ama Henri Bergson diye biri var. Gülmek, eblehlik gaya kuyusuna düşmeden kuyuya teğet geçmenin tek yolu. Fakat işin pis bir yanı var. Gülebilmek için düşünmek gerekiyor. İşin o tarafı yorucu. Örneğin güldürmenin hapı olsa, ağızda emilen ya da suda eriyen türden, alsak hapımızı it gibi gülsek hiç beynimizi yormadan, İtler zaten gülmez ki. Gülmek için cebir denklemi çöz. X'in değerini bul. Ondan sonra gül gibisinden şeyler bize göre değil. İşin içinde X olunca olayın gülünecek tarafı kalmıyor zaten. Kafadan kafa bulanıyor. Her şeye gülünebilir mi? Bu şeylerin ne kadar her olduğuna bağlı. Bütün şeyler herse evet, hepsine gülünebilir. Eğer mizah umutsuzluğun mütevekkil kibarlığıysa, eğer gülme yer yer ve zaman zaman aptallığın o aptal dokunulmazlığını ortadan kaldırabiliyorsa, yoğun keder bulutlarını başımızdan def edebiliyorsa, gülme ölümün soğuk yüzünü bile ılıtabiliyorsa, evet her şeye bok gibi gülünebilir. Ve fakat bok bizzat gülemez. Savaş da, sefalet de, ölüm de çok gülünç şeyler. Örneğin Azrail bize yeşil kefenden sırıtırken hiç üzülüyor mu? Bir kara mizahçı değil mi sanki Azrail? Sabahın köründen akşama dek koşturan işçiler, öğrenciler, bilim adamları, taksi şoförleri, kırmızı ışıklarda araba camı kirleten çocuklar, çok büyük işlerin peşinde boyun bağı koşturan çok önemli iş adamları ve onların göz yalayıcıları ve korumaları bu koşuşturma içinde ne kadar gülünçler. Siz kendiniz de bizzat bu koşuşturmanın içinde kendi kulvarınızda at yarışıyorsanız elbette gülünecek şeyin ayırdına varma durumunuz yoktur. Birden leylek gibi olaylardan kanat çırpıp sıyrılıp yükseklere çıksanız, bakın aşağıda durum ne kadar gülünç. Birdenbire çok önemli işlerin peşinde koşarken, ileri dönük ne çetrefil planlar yaparken, kara mizahçı Azrail bir şaka gibi son veriyor sizin bu çok gülünç koşturmanıza. Bir fıkranın son cümlesi gibi, cenaze menaze, onlar daha da gülünç. Güldürmek bu kadar önemli Ferhan Şensoy için. Ama sadece gülüp geçmek değil, dedik yani epik tiyatro felsefesine, Brechtian tiyatronun doğrudan aslında belki işin bir parça Marksist felsefeye yönelik şeyi de konuşulabilir. Sabahın bu saati için çok uygun olmayabilir ama izleyiciyle beraber düşünmek. Bakın çok tuhaf bir şey var. Bir doktora tezi yazılıyor Ferhan Şensoy'un yazım tekniği üzerine. Yazan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden İngiliz Dil Bilimi bölümünden Firdevs Karahan. Sözel gülmecede sözcük oyunları, söz bilimsel biçimler ve söz sanatlarının yeri, yöntem, çözümleme ve bir örnek. Ferhan Şensoy'un dil kullanımından gözlemler. Burada Firdevs Karahan, eline sağlık diyelim bu doktora tezi için kendisine de. Çalışırken beni çok etkileyen bir bölümü var bunun. Öyle bir yerden giriyor ki mevzuya, Ferhan Şensoy'un dil çözümlemesini yaparken, yayının başında söylemiştim ya, en önemlisi budur. Ferhan Şensoy'u anlayacaksak yazdıklarını anlayacağız. Oynadıklarını anlarız. Orada çünkü kendini daha çok ifade ediyor. Ama yazdıklarını anlarsanız Ferhan Şensoy'u tanımada 6-0 öne geçeceksiniz. Bundan emin olabilirsiniz. Burada tanıtırken Ferhan Şensoy'u felsefenin babalarından Cicero'nun, felsefenin ve edebiyatın aslında babalarından Cicero'nun gülmece tanımına yer veriyor. Diyor ki orada iki çeşit nükte vardır Cicero'nun sözü. Gerçekler üstüne kurulan nükte, sözcükler üstüne kurulan nükte. İnsanlar genelde bu ikisinin birleşimine daha çok gülerler. Demin Ferhan Şensoy'un size okuduğum şeyini bir de böyle değerlendirmenizi düşünüyorum. Yani gülmek değil sadece, düşünerek gülebilmek. İçi çok boşaltılan, çok sıkça kullanıldığı için aslında kendine günlük hayatın içinde çok fazla yer bulan ve bana kalırsa bu nedenle değeri de epeyce ama epeyce azalmış bir kavram bu. Düşünürken gülmek, gülerken düşünmek. Oysa demin söylediği gibi oturup X'in değerini bularak bir denklem üzerinden gülmeyi hesaplamamız gerekmiyor. Ama yaptığımız şeyin gülmeceyse eğer, kurduğumuz şey gülmeceyse onun insanlara güldürecek şekilde ve düşündürecek şekilde geçmesi gerekiyor. Yıllar boyunca yazdığı oyunlar bunun örnekleri Ferhan Şensoy'un. Karl Valentin ünlü bir Alman mizahçısı. Kabare tarzının da Almanya'daki en önemli örneklerinden bir tanesi. Hatta pek çok Alman'a sorarsanız geleneksel tiyatronun içinde değil de onu böyle biraz Charlie Chaplin gibi tanımlamayı tercih ediyorlar. Çünkü sessiz sinema döneminin de önemli film yıldızlarından bir tanesi. O Almanya'da birhanelerde bir gelenek başlatıyor. Orada başlatıyor bu kabare hikayesini. Şarkılar söylüyor, arada işte bir takım dokundurmalar var, eleştiri yapıyor. Ve insanları güldürüyor ama bir yanıyla sürekli olarak. Ve kelimeler üzerinde oynuyor sürekli. İşte biz burada Firdevs Karahan'ın tezinde de gördüğümüz gibi o kadar örnekleri o kadar net anlatmış ki bir iki tanesini okuyayım size hatta okurken bana da çok ilginç geldi çünkü. Ferhan Şensoy'un demin de okuduğum o bölümün içinde sıkça gördüğünüz şeyler. Burada örneklerini alarak İngilizce bilmeden hepinize I love you, Ferhan Şensoy'un bir proje için, proje kelimesiyle de ayrıca dalga geçer orada, Amerika'ya çağrılması ve orada yaşadıklarıyla ilgili bir değerlendirme. Groteski Abdullah mesela oranın en önemli karakterlerinden biridir. Kapalı Çarşı'nın halıcıları oranın rehberlerinden bir tanesidir. Mutlaka okumanızı tavsiye edeceğim kitaplar. Mesela burada dilin bozuk kullanımı üzerine bir değerlendirme başlığı açmış. Diyor ki, uygun olmayan sözcüklerin ses olarak benzeyen diğer sözcüklerin yerine kullanılmasıdır. Ferhan Şensoy'da çok sık rastladığımız bir şey bu. Şakır şakır yağan yağmur yerine şakırt yağmur mesela. Bu Ferhan Şensoy'un dile getirdiği bir yenilik. Kendisinin çok sıkça kullandığı kitapta, o kitapta hem yapış bir sıcak hem şakırt bir yağmur diye anlatır mesela orada yağını. Hem yapış bir sıcak hem şakırt bir yağmur. Dili böyle kullanıyor. Gerekçesi ne biliyor musunuz? Gerekçesi çok iyi bilebilmesi. Ben çok isterdim bunu. Ferhan Şensoy yayının sonunda da anlatacağım size. Benim için son derece önemli bir insan. Neden? Benim için bir öğretmen çünkü. Dil konusuna takıntılı olduğumu biliyorsunuz. Ama dile takıntılı olabilmek için dili iyi bilmek gerekiyor. Ben Ferhan Şensoy kadar, Tahir Alangu kadar bildiğimi iddia edemem. Ama onlar kadar iyi bilmeye çalıştığımı iddia edebilirim. Keşke çok daha iyi Fransızca bilseydim de arada anlamadığım, bilmediğim Fransızca da esprilerini takip edebilseydim. Çünkü Ferhan Şensoy'un dille bir lastik gibi oynaması, onun özünü bozmadan daha çok insana, daha çok gülmece unsuruyla sunabilmesini getirmiş. Yıllar içinde yaptıkları hep bunları göstermiş. Tabii işte İzzet Molina'nın söylediği gibi mesela Mersilerden bir demet ifadesi. Çok faşist bir yağmur yağıyordu ifadesi. Bütün bunlar aslında dile çok hakim değilseniz yapabileceğiniz şeyler değil. Yani birilerinin özenerek kullanabileceği şeyler değil. Burada gösteriyor mesela. Oyunun açılışı çok eş zamanlı bir olay. Her şeyin salisesinde olması gerek. Uçak kalkışı gibi çok ciddi ve sinir bozucu. Kalktı kalktı, kalkmadı, başınız sağ olsun. Normalde bu ifadeler böyle kullanılan şeyler değil ama dilin tamamını bilir. Ve tamamına hakim olabilirseniz işte o zaman önünüzde bambaşka bir ufuk açılıyor. Ve Ferhan Şensoy'u okursanız o kendi açtığı ufku size de parasız şekilde veriyor zaten. Anlattıklarıyla, gülmecenin içine koyduğu gerçek yaşam unsurlarıyla. Birazdan öykülerini okumaya başlayacağız. Gündestenin içinden ben size günlük şiirlerinden bir ikisini okuyacağım ve hayatı içine nasıl monte ettiğini göstereceğim. Yaşam onların içinde nasıl devam ediyor onları göreceksiniz. Ama oyunlarında demin dedim ya hani Carl Valentin'in o ünlü kabarecinin, Almanlar için çok önemli bir adam, ünlü kabarecinin ki Brecht'le de aynı zamanda bayağı bir takışmaları var. Abartılı buluyor Brecht onu çünkü yaptığı işleri ama ne kadar önemli olduğunu da biliyor. Carl Valentin'in öz yaşam öyküsünden içinden tramvay geçen şarkıyı oluşturuyor Ferhan Şensoy. Biliyorsunuz son derece önemli. Çünkü içinden tramvay geçen şarkı aynı zamanda bizi bize, tam da tiyatronun o tanımında, çok uzun bir tanım, ben pek sevmem onu ama bizi bize, bizle, bize göre falan anlatan şekliyle oyuncular üzerlerindeki Nazi üniformalarıyla birlikte Beyoğlu'nda sokağa fırlayıp insanlara kimlik kontrolü yapıyorlar. Ve insanlar ses çıkartmadan o kimlik kontrolüne razı oluyorlar. Duvar ittiriliyor insanlara, duvar. Ferhan Şensoy yaptırıyor bunları. Gerekçesi ne? Komiklik olsun, gülünç bir şey olsun mu? Hayır. Orada aslında yaptırmaya çalıştığı şey nöbetçi tiyatronun oyuncularına yani tiyatronun öğrencilerine tiyatroda yaptıkları şeyin ne kadar günlük yaşama uygun olduğu saçma gibi görünse bile ne kadar günlük yaşama uygun olduğunu göstermek. Bunu yapabildikten sonra tiyatroda öğrencilerinin onunla birlikte yapamayacağı hiçbir şey yok çünkü. Öyle şeyler yapılıyor ki, öyle şeyler çıkıyor ki ortaya. Sokakta basbayağı insanların da katıldığı, üstelik bilinçsiz olarak katıldığı, Nazi üniformasıyla gelmiş genç bir kızın kimlik bitte sözü üzerine, bakın kimlik bitte, lütfen, Almanca lütfen, kimlik bitte sözü üzerine insanlar sorgusuz sualsiz kimliklerini çıkartıyorlar. Toplumun yok oluş aşamasında aslında tiyatronun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çünkü burada yapılan iş daha sonra nokta başta olmak üzere hem dergilere, hem gazetelere konu olduktan sonra insanlar sorgulamak zorunda kalıyorlar. Epik tiyatro tam da bu işte. Yani seyirciyi dışarıda tutup dışarıda durmasına rağmen ona oyuncuyla beraber hayata karışma fırsatı tanımak. Ferhan Şensoy'un öyküleri yayınlanıyor. Yani demin anlattığım gibi işte çok önemli ustalarla çalışıyor. Fransa'nın ardından bir Kanada tecrübesi var. Orada bir oyun koyuyor ortaya. Gogol'le ilgili bir oyun. En iyi yönetmen, en iyi oyuncu seçiliyor. İnsan dünyanın her yerinde tiyatro yapabilecek bir insan. Quebec bölgesinde işte Fransızcanın da yoğun konuşuldu. Asıl dil olarak Fransızcanın konuştuğu bölgede çalışıyor. Ve orada çok sağlam Fransızcası olduğu için Fransızca üzerinde dilde oynayarak yaptığı şakalarla ünlü oldu. Ama bir gün bütün bunları bırakıp, hepsini bırakıp Türkiye'ye dönüyor. Gerekçe kendisine Kanada vatandaşlığı teklif edilmiş olmasına rağmen askerlik yapmak. Aslında bu değil tabii. Çünkü kafasında Türkiye'ye dönerken, uçaktayken hep kurduğu bir hayal var. Hiç öyle düşündüğünüz gibi bir hayal değil. Size bu kitapları anlatan insanların, hani eline alıp tuğla gibi kitaplarla bir şey anlatan insanların çok fazla dikkatini çekmeyen bir şey olabilir bu. Ferhan Şensoy Türkiye'ye gelirken aklında bir çadır tiyatrosu var. Ne o kadar büyük binalar, ne öyle görkemli ses tiyatrosunun 1885'ten kalma ses tiyatrosunun o canım görüntüsü, öyle bir şey yok. Kafasında bir çadır var. Bir çadır tiyatrosu. Sadece bunu yapabilmek derdi. İnsanlara bir şey anlatabilmek. Gelsinler, görsünler, birlikte bir şey yapalım. O çadırı nasıl sağlayacağını düşünüyor ve bir yandan da öykülerini yazmaya devam ediyor. Şimdi burada bu kadar fazla gezmiş, dünyaya açılmış, dünyanın farklı yerlerinde bulunmuş bir insanın kendini yabancı hissetmemiş olması mümkün değil elbette. Yazdıkları içinde beni çok etkileyen öykülerden bir tanesi bu Rum Mehmet kitabındaki, kitaba da adını veren öykü. Rum Mehmet aslında acayip bir hikaye. Hikaye değil de neresi gerçek, neresi bunun öyküye kaymış çok fazla bilmiyorsunuz. Çünkü Mehmet yaşamın ona getirdiği tesadüf. Tesadüfün iğne deliği, hatırlıyor musunuz? O da Ferhan Şensoy'dan bir kalıptır. Hatta o tesadüfün anüs deliği der. Mehmet'le karşılaşıyorlar Kosta ve orada konuşurken hikayesini öğreniyor ondan. Mehmet'in çok tuhaf bir soyadı var. Önce o dikkatini çekiyor ve soyadı üzerine uzun uzun konuştuktan sonra Futsumiadis soyadı. Fut dedikleri bildiğimiz bot. Bot da bir bok demek değil de bizim dilimizde o da gayet Hristiyan bir söz. Çizmenin kısası yani. Aslında soyadı çizmeci bu çocuğun. Mehmet çizmeci. Bu meşhur mübadele sırasında karşılıklı gidip gelenlerden, gidip gelmek zorunda kalanlardan. Ve Ferhan Şensoy'un gittiği yerlerde kendini yabancı hissetmemesinin tek gerekçesi dile hakim olması aslında. O dille birlikte hayatını sürdürebilmesi. Mehmet de bu hikayeyi anlatıyor ona. Rum Mehmet de. Türkiye'ye geldiği zaman kendisine senin ne biçim soyadın var dedikten sonra askerlik yaptırma işini. Ondan sonra Yunanistan'a dönüp ya kardeşim ben orada askerlik yapamadım ben Yunan vatandaşı olacağım dediğinde Mehmet diye Yunan vatandaşı mı olunur diyerek karşısına çıktıklarını anlatıyor. Ve onunla birlikte dertlenirken bir yandan da arada Nazilli Lisesi'ne falan gidiyor hikaye. Tıpkı Ferhan Şensoy'un lise gezdiği gibi. Her iki tarafa da yaranamadık yani diyerek hüzünle uzo dolduruyor bardağına Rum Mehmet. Kos Adası'nda sıcak bir Temmuz akşamı. Denizin üstünde pervasız martılar uçuşuyor. Güneş birleşmiş ve birleşmemiş bütün milletler adına batıyor. Firdevs Hanım'ın tezini hatırlayın. Hepinizin güneşi benim başka güneş yok dercesine. Bunu Rumca ve Türkçe ve Rusça ve İngilizce ve Almanca ve Fransızca ve İspanyolca ve İtalyanca ve Ugandaca belirterek Rumca şarkılar çalıyor. Bunlar bizim şarkılar. İskele'den Bodrum'a deniz otobüsleri kalkıyor. Akyarlı sörfçüler Yunan karasularına girip çıkmaktalar. Sörfçü ne bok yesin. Bu suların neresi Türkiye, neresi Yunanistan o kadar belli değil ki. Bir ters rüzgar esti mi zırt pırt sınır geçiyorsun pasaportsuz, vizesiz. Ya şu sınır delen martılar, Türk mü Rum mu bu kuşlar? İki ülkenin deniz sınırı bu kadar da yakın ve bu denli eğri büğrü olmaz ki. Bu ülkede horoz ötüyor, öbür ülkeden duyuluyor. Orada eşek andırıyor, buradakiler çok gülüyor. Tamam da abi, benim memleket neresi? Biri nerelisin dediğinde utanıyorum diyivermez mi Mehmet? Sormayacaktım bu soruyu lan. Hiç yeri değil. Hemen tazele bari benim uzoyu da ve hatta bir de sigara ver. Kos Adası'ndan denize baktım. İleride Akyarların ışıkları, evleri görünüyordu. Tam karşımızda Bodrum. İki ülke arasında yakamozuyordu deniz. Duygusallıkta, yalancılıkta, gururda, saflıkta, hırsızlıkta, kahramanlıkta, uyanıklıkta birbirine bu denli benzeyen, aynı türküleri söyleyen, karagöz oynatan, çifte telli oynamaktan mutlu olan, aynı toprağın bu iki ulusunu birbirinden ayıran siyasetçiler utansın. Sen üzülme Mehmet diye düşündüm. Elimle denizi gösterdim. Senin adresin işte şu deniz dedim. Boş boş baktı gözüme. Eskiden oralar da kara parçasıymış Mehmet. Göçük olmuş. Senin memleket suya batmış. Suyu inek içmiş, inek Ayayorgi'ye kaçmış. İnek olduğu için Ayayorgi de kimseye doğru dürüst bir bilgi vermemiş. Gerek Aya, gerek Yorgi gereksiz bir bunalıma girmişler, sen ortada kalmışsın. Denizden kıyıya vuran her dalga senin sesindir Mehmet. Bu çakıl taşları, bu deniz yıldızları, bu yosunlar, bu midyeler, bütün bu balıklar, bu şeytancıl minareler ve şu esen rüzgar senindir Rum Mehmet. Burada anlattığı hikayedeki, daha önce konuştuğumuz için bu rahatlıkla söylüyorum, Sait Faik etkisini görüyor musunuz? Ne kadar ilginç değil mi? Sait Faik gibi ne kadar rahat söylüyor sözlerini, ne kadar rahat akıyor cümleler. Ve ne kadar doğayı, denizi, kuşu, börtüyü, böceği, insanı rahat yerleştiriyor söylemine. Hepsi dile hakim olmakla alakalı. Ferhan Şensoy günlük tutuyor. Günlük tutuyor ama günlüklerinin içinde daha çok oyunlarını nasıl oynadığı, hangi salonun ona verildiği, hangi salonda seyirci olmadığı için bırakılmadı, oyunun iptal edildiği, oralardan nerelere geçildiği, hangi masalarda içildiği, hangi güzel kızlarla tanışıldığı, onlarla nasıl hayatlar yaşandığı günlüklere inci gibi işleniyor. Mollalar günlük tutun, Tahir Alangu'nun o emri üzerine yaptığı gibi. Ama her zaman onu en çok gösteren, en çok anlatan öyküleri. Bugün aslında ben size hangi öyküyü okuyayım diye çok düşündüm. Gerçekten çok düşündüm. Rum Mehmet zaten olmazsa olmazdı. Çünkü bunca dünya vatandaşı olmuş bir insanın hayata bakışını, sınırsızlığını anlatabilmenin yöntemidir Rum Mehmet'i okumak. Ama benim çok sevdiğim İzmarit Gülümsedi diye bir öyküsü var. Seçme sapan şeylerde, bu kitap benim için çok önemlidir. Yani buradaki öykülerini gerçekten çok severim Ferhan Şensoy'un ama İzmarit Gülümsedi öyküsü Ferhan Şensoy'un dilinde, hani demin Firdevs Hanım'ın anlattığı gibi, doktora tezinde anlattığı gibi, Türkçe ile böyle oya yapar gibi oynamasının, onunla birlikte argoyu kullanımının, bu konudaki ısrarımı biliyorsunuz, Ferhan Şensoy ile bu noktada aynı yerdeyiz. Argo dilin zenginliğidir. Doğru yerde kullanılırsa, doğru kullanılırsa, doğru kişi tarafından kullanılırsa, argo dilde şiir etkisi yapar bana kalırsa. Bakın, anlattığı aslında bir plaj zamparası burada. Düz bir plaj zamparası. Ama Ferhan Şensoy'un diliyle anlatıldığı zaman nasıl bir nakış oluyor? Lütfen dikkatli dinleyin. İzmarit gülümsedi. 5 yıldızlı otelin yüzme havuzunun spor kulübüne üyeydi. İş adamı görünümlüydü. Ancak bütün gününü havuzda güneşlenerek geçirdiğine göre pek bir işi yapıyor denilemezdi. Cep telefonuyla uzun görüşmeleri olurdu. Spor yaptığı ya da havuza girdiği görülmemişti. Zaten saç sürekli jöleli, yüzme söz konusu değil. Belki yüzme bile bilmiyordu hatta. Havuza gelir, çevreyi keser, nerede yalnız hoş bir bayan varsa onun yanına havluyu sererdi. Asıl işi havuz zamparalığı. Rüzgarlı bir gün, havuz bomboş, sadece sarışın bir kız, yat üstüme güneşlene uzanmış kitap okuyor. Şezlong'un Ferhan Şensoy'cası, yat üstüme güneşlen. Sarı uzun saçları uçuşuyor rüzgarda. İki kulağına takılı dinleyicilerin kablosunun ucu, kulaklığın yerine. Kızın yerde duran büyük bez çantasına girip kayboluyor. Bir ayağı belirli bir ahenkte dingildiyor. Belli ki o kablo çantanın içindeki müzik çalan İngilizce isimli ayak dingildettirici zamazingoya bağlı. Papyonlu garson kıza kocaman bir bardakta içi buz dolu meyve suyu getirdi. Nazikçe bıraktı yat üstüme güneşlenin yanındaki küçük masaya. Kız gülümseyerek eliyle teşekkürümsü bir işaret yaptı. Kitabına daldı. Garson havuzun girişindeki dikilme noktasına geri döndü. Bir elinde cep telefonu, sigarası, çakma, öbür elinde deniz havlusu, gözünde güneş gözlüğü, ayağında parmak arası terlik girdi kapıdan havuz zamparası. "Naber Necmi?" dedi girişte dikilen papyonlu garsona. Gülümseyerek selamladı onu Necmi. "Hoş geldiniz beyefendi." Yat üstüme güneşlerine uzanmış sarışın kızı keserken "Bana bir gin tonik, içine de 2 tane kiraz at," dedi garsona. Koskoca havuzda başka bir yer yokmuş gibi göbeğini içine çekerek kızın yanına gitti. Onun yanındaki boş yat üstüme güneşleni kıza daha da yanaştırarak üstüne havlu serip yüzüstü uzandı havuz zamparası. Kız onunla hiç ilgilenmedi. Kitabına dalmış müziğini dinliyordu. Devingenlik katsayısı yükselmiş cinsel organını yat üstüme güneşlenin gergin bezine dayamış saçı jöleli herif güneş gözlüğünün ardından sanki o noktaya bakmıyormuş gibi kızın bikini altıyla göbek deliği arasındaki ayva tüylerini inceliyor, onların rüzgarda titreşiminden tahrik oluyordu. Dikkat! ''Bize bakıyor'' dedi en uzun ayva tüyü. ''Farkındayım'' diye yanıtladı boyu kısa kendi mağrur ayva tüyü. Papyonlu garson beyefendinin içi çift kirazlı bol buzlu içkisi geldi. Beyefendi içkisinden bir fırt aldı, sigara yaktı. Kızla diyalog açmak istediyse de kulakları dinleyicilerle tıkalı kız onu duymadı. Bunun üzerine havuz zamparası ısrarla kızı dürtükledi. Kız sağ kulağındaki dinleyiciyi çıkardı, ne var gibisinden baktı adama. Küllüğünüzü kullanabilir miyim diye gülümsedi havuz zamparası. Niye onu soruyor ki? Kimseye ait değilim. Otelin henüz araklanmamış bir demirbaşıyım ben diye düşündü. Boş küllük. Ayva tüylerden sonra küllük de konuşuyor. Tabii dedi kız ilgisizce. Dinleyiciyi yeniden kulağına taktı. Yat üstüme güneşlendi, ters dönerek yüzü koyun yattı bu kez. Kitabına gömüldü. Bu pozisyonu sevmiyorum. İkiye katlanıyorum. Buruşuyorum, büzüşüyorum. Sırt üstü yatsana be kızım diye söylendi uzun ayva tüyü. Ayrıca bu durumda hiçbir şey göremiyoruz diye şarladı boyu kısa kendi mağrur ayva tüyü. Havuz zamparası doğruldu. Gözlerini kızın mayosunun kıçı arasında kaybolan ipimsi çizgisine çekti. Sigarasından derin bir nefes aldı, dumanını burnundan savurdu rüzgara. Sigarayı yaralamadan ikinci dürtükleme girişiminde bulundu. Kız sol kulağındaki dinleyiciyi çıkardı. Az önceki ne var duygusuyla yeniden baktı. Çok rüzgarlı değil mi? Gibisinden lafa girdi havuz zamparası. Evet dedi genç kız. Yine dinleyiciyi kulağına takıp kitabına, müziğine yelken açtı. Havuz zamparası ve pasif içici rüzgar çabucak tükettiler sigarayı. Kullanım iznini aldığı küllükte söndürdü sigarayı. Gözlük ardındaki devingen gözleri kızın kıçının deliğine odaklanmış herif. Rüzgara direnemeyen izmarit havaya uçtu. Girişte dikilen papyonlu garson içeri girdi, bir kepçeyle döndü, havuzda yüzen izmariti aldı. Sağ ol abi, az kalsın boğulacaktım, ıpıslak cümlesini ifraz etti sırılsıklam izmarit. Kararlı bir biçimde üçüncü dürtüklemeyi gerçekleştirdi havuz zamparası. Kız kitabı kapattı, doğruldu, kulaklarından dinleyiciyi çıkarttı, rüzgarda savrulup kendilerine geldi ayva tüyleri. Ne var diye sordu kız, rahatsız edildiğinin altını kırmızıyla çizen bir biçimde. Hostes misiniz diye sordu havuz zamparası, dudaklarında müstehsi bir gülücük. Hayır. Bir an duraladı adam ve sonra nesiniz diye sordu. Karşısındakini nesne olarak gören salak nesnel bakışlarla. Motorum dedi kız. Uzun bir sessizlik oldu. Bu denli uzamasından sessizlik bile sıkıldı. Şiştin mi diye kıkırdadı uzun ayva tüyü. Mosmor oldu diyerek bir kahkaha attı. Boyu kısa kendi mağrur ayva tüyü. Kahkahası bir ıslık gibi çınlayarak, rüzgarla sarmaş dolup dolaş olup uçup giderken çöp tenekesinde güneşlenen nemli izmaritin üstünden geçti. Sonucu çok merak eden izmarite o iş olmadı gibisinden alaylı bir işmar çaktı. İzmarit gülümsedi. Çok güzel değil mi ya? Ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Ne kadar böyle sıcacık yanınızdaymış gibi o havuzun yanına sizi çekerek, onunla konuşarak. Dedi ki Alan Gubbe ödev veriyor hepsine. Diyor ki mollalar günlük tutun. Günlük tutun. Yazdıklarınız bundan sonrası için size yol açacak. Ondan sonra işte gösteriyor. Nedim Gürsel'i gösteriyor. Düşünsenize Selim İleri'yi gösteriyor. Ferhan Şensoy'u gösteriyor. Siz yazar olacaksınız diye. Yazarlığıyla birlikte günlüklerini tutmaya devam ediyor. Bu dün deste. Bunların içinde en son çıkanlardan, çünkü gün desteği önce çıkartıyor Ferhan Şensoy, ardından gece deste çıkıyor ve dün deste çıkıyor. Dün deste çıktıktan sonra benim de doğrusunu isterseniz sonrasında farkına vardığım şeyler bunlar. Çünkü okurken dedim ya, Ferhan Şensoy bence bir şair değil. Hatta şiir olarak okursanız gerçekten sıkılma ihtimaliniz çok kuvvetli. Ama bunları öyle okumamanız gerekiyor. Çünkü burada anlatılan şeyler Ferhan Şensoy'un yaşamı ve o yaşamın içinde bizim ne kadar olduğumuz, bizim ne kadar durduğumuz aslında. Mesela burada şiir içinde bir öykü yazıyor Ferhan Şensoy. Beni en çok etkileyenlerden bir tanesi. Sahtekar Hayri. Acayip bir şey. Gerçekten son derece acayip bir şey. Çünkü burada anlattığı tipi mesela oturup o daktilosundan bir öykü olarak da yazsa hepimiz okuyabiliriz. Hepimiz severek okuruz. Kara Gümrük'ten sahtekar Hayri abi tiyatroya telefon eder. 21 Nisan 2000'e 2 kala seni gördüm rüyamda annem. Nasılsın yengem nasıl? Rüya falan yalandır. Hayri abi bir konuya bir yalanla girmezse rahat edemez. İlk konuyu pas geçip beklersiniz ana konuyu. Yeğenleri gelmiş Almanya'dan tiyatroya gelmek istiyorlarmış. Gelsinler. Ne zaman gelecekler? Cumartesi. Cumartesi oyun yok. Cuma Amsterdam'dayım. Yapma be annem. Yapıldı artık Hayri abi. Annene selam. Ne zaman dönüyorsun? 16 Mayıs'ta. O zaman gelirler o zaman. İyi o zaman gelsinler o zaman. Gözlerinden öperim annem. Bir emrin var mı? Diye noktalar konuşmayı her seferinde. Kendine bir emir verilmesin diye. Kara Gümrük'ten sahtekar Hayri abi. Annesi değilim. Annem diyor bana. Burada Ferhan Şensoy'un dile hakim olmasından söz ettik yani bu yayının başından beri. İşte o yetkinlikle isterseniz şiir yapıyorsunuz bunu, isterseniz öykü yapıyorsunuz, isterseniz tiyatro eseri yapıyorsunuz. Binlerce insan seyrediyor. İsterseniz Ferhangi Şeyler gibi bir başlıyorsunuz. 1987'den başlayıp son 1,5 yılı çıkartın, ömrünüzün tamamında oynuyorsunuz. Çünkü insanlara anlatacak hep bir şeyiniz var. Ve o şeylerin içinde aslında Ferhan Şensoy kendi yaşadıklarının da farkında. Yani bu kadar günlük tutan, güncesi bu kadar sağlam bir adamın farkında olmaması mümkün değil. Mesela hastalığının farkında. Yani onu ölüme götüren hastalığının farkında. Hatta onunla iyi geçindiğini falan söylüyor. Diyor ki, arkadaş oldum ölümcül hastalıklarımla. Zorundayım. Pardon kuşlar, az biraz sinirliyim. Susunuz. Bana daha iyi gelecek bu kemirgen suskunluk. Hastalık gerçekten vücudunda son 10 senenin içinde aslında bilindiği şekliyle işte zaman zaman yayılıyor, zaman zaman şiddetleniyor ama bunların içinde hani demin dedik ya Ferhan Şensoy'un iki büyük tutkusu var, bir tanesi kadınlar. Kendi de çok rahat söylediği için ben de bu kadar rahat söyleyebiliyorum. Çünkü o kadınlarla ilişkilerini hem baş kaldıran kurşun kalem hem de kalemimin sapını gülle donattım da uzun uzun anlatıyor zaten. Hepsini yazıyor. Benim de çok sonradan fark ettiğim, hakikaten ilkokuduğumda dikkatimi çekmemişti. Ölümünden sonra okurken, bu yayın için çalışırken fark ettim. Bakın, Ferhan Şensoy içkiyi bırakmaya karar veriyor ve bunu da Alangu'nun söylediği gibi, mollalar günlük tutun emrinde olduğu gibi yazıyor günlüğüne. Alın, alın bu şişeleri götürün. Artık alınmıyorum. Götürün bu uzun saplı ince narin bardakları. Görmesin gözüm. Bıraktım lan içkiyi. Ağustos'un 7'si 97. Öldürecek beni bu deli sıvı. Bu pervasız sıvı perverlik. Ben Azrail'in işbirlikçisi değilim ki. Yapılacak çok işim var. Koskocaman ailem var. Ben ölürsem onlara kim bakar? Hem 46 yaşındayım. Yazılacak nelerim var. Maalesef bırakılmıyor işte. Ondan sonra devam ediyor. Yine bunların içinde, bu yazdığı günlüklerin içinde beni çok etkileyen, ilk okuduğumda hani bu kadar fazla üzerinde durmamıştım ama dostluklarının çok sağlam olduğu insanlardan bir tanesi. İşte Tuncel Kurtiz ve Rasim Öztekin zaten biliyorsunuz ilişkilerini. Hani kavuğunu devriyle biten ilişkiyi. Devam eden diyelim. Biten değil, ölümle bitiyor ama şu anda gökyüzünde neşeli bir meyhanede birlikte olduklarından adım kadar eminim. Demin gördüğünüz gibi tarih atıyor. Bütün bu dün destede, gece destede, gün destede hepsinde tarihler var. Oyunlara kaç kişinin geldiğini de yazıyor, aralara sıkıştırıyor falan. Günlük bu. 98 yılı. Mayıs'ın 18'i. Lütfen dikkat edin. İnsanların özel hayatları bile. Eğer siz bir yazın ustasıysanız, yazdığınız her şeyin içine hayatı ilmek ilmek koyabiliyorsunuz. Nakış gibi bir yerlere sıkıştırabiliyorsunuz. Mayıs'ın 18'i. Çok tuhaf soruşturmanın ilk turnesi. Pardon adıyla film olacak daha sonra. Kurtiz'in sesi kısık. Baykal Kent gece nerede yemek yenilecek derdinde. Rasim evini terk etmiş bir erkek olarak indi İzmit'e. Ekip yemeğe gitti. Ben karımın hazırladığı sandviçleri yedim. Sabancı Kültür Merkezi'ne gittim. Bir körfez rüzgarı klakson sesi olarak dolaşıyor İzmit'te. Her zamanki soyunma odamdayım. Körfez'de gemiler bildiğin gibi. Ağaçlar büyümüşler. Pencereyi bürümüşler. Artık körfez görünmez gibi. Devrisi gün 19 Mayıs. Gümbür şakırt bir yağmur gök gürültüleriyle uyandım. Sanki bombalanıyor İzmit. Bakın burada mesela Tuncel Kurtiz'in sesinin kısık olduğunu, Rasim Öztekin'in boşanmak üzere işte evini terk ettiğini, bunların hepsini içine yerleştirebiliyor Ferhan Şensoy. Çünkü bu kadar iyi hakim olduğunuz bir dilde yapamayacağınız, yazamayacağınız bir şey yok. Onlarca oyun, onlarca kitap, o kadar çok şey, o kadar çok şey bir araya geliyor ki. Hepsinin başladığı kitap şu arkadaki kitap. Yani kazancı yokuşunda başlayan küçücük bir evin içinde, aile evinden ayrılmak gerekiyor. O da bir kadının yüzünden, bir kadınla beraberler ve artık o evde kalamazlar. Bir ev tutmak zorunda kalıyor çünkü. Kazancı yokuşundaki o hikaye yıllar boyu kendisine yazarak kazanmanın önünü açıyor. Öyle şeyler yaşıyor ki belki dünyada da tiyatro açısından rekorlardan bir tanesidir. Ali Poyrazoğlu'yla kendisine bir oyun yazmasını istiyor. Burada zaten demin hani şu yazma tutkusunu okurken sizinle paylaşmıştım ya. Ali Poyrazoğlu'na o oyunu yazmak için çok parasız bu arada. Nasıl yapılır, ne yapılır, ne kadar zamanım var diye soruyor. 20 gün diye cevap veriyor Ali Poyrazoğlu. 20 gün. Ve 20 gün içinde Ferhan Şensoy oyunu çıkartıyor. Çok da sağlam bir oyun çıkıyor gerçekten. Ona bu öncülüğü yapan kişi aslında Galatasaray Lisesi'nden alt devrelerinden Korhan Abay. Onunla birlikte çalışıyorlar. Ve oyunu yazdıktan sonra Çarkı Memnu aslında. Oyunun adı değiştiriliyor tabii. Çünkü Çarkı Memnu ismi çok fazla tutmuyor. En azından kabul edilmiyor. Sağlam bir para kazanıyor. Ama bu arada Ali Poyrazoğlu, çok zeki bir adam o da biliyorsunuz. Ali Poyrazoğlu bakıyor ki Ferhan Şensoy dağılmaya çok müsait. Alıp kendi evine götürüyor. Burada çalışacaksın diyor. Daktilosunu önüne koyuyor. Ferhan Şensoy biraz böyle çalışan bir insan. Yani yaşam için kafasında bir yol haritası olduğu gibi çalışmak için de kafasında bir yol haritası var. Yazdıklarıyla, anlattıklarıyla, okuduklarıyla, söyledikleriyle o kadar çok şey bırakıyor ki bize. Şu bir saat içinde size anlatabildiklerim sadece bunlar. Dedim ya, ben size öz yaşam öyküsünden bahsetmeyeceğim. Şurada bunu okumuş, orada bununla yaşamış falan filan. Bu değil. Ferhan Şensoy'u anlayabilmek için mutlaka ama mutlaka Ferhan Şensoy'un yazım dilini anlamak gerekiyor. Ferhan Şensoy'un yazdıklarına hakim olmak gerekiyor. Ve emin olun, tek bir öyküsünü okuyan, ondaki değeri, o niteliği gören insanın Ferhan Şensoy'un yazdıklarından ayrı kalması mümkün değil. Hani demiştim ya, Su romanında Buket Hanım, Buket Uzuner, hayatta gerçek mucize gençken iyi bir öğretmene rastlamaktır diyor diye. O öğretmenlerden bir tanesini, Tahir Alangu'yu Galatasaray Lisesi'nden anlatmıştık. Diğeri Haldun Taner. Haldun Taner 1969 yılında bir oyun yazıyor. Oyunun adı Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı. Duydunuz belki, içinizde çok seyredenler de oldu. Daha sonra çünkü devlet tiyatroları da oynadı oyunu. Gerçekten çok sağlam bir oyun. 1800'lerin sonunda o dönemin ünlü aktörlerinden Thomas Fasulyecian'ın kendisine ait tiyatro grubunun hem böyle Osmanlı'nın yenileşmesi çalışmalarını, yani moderniteye ayak uydurmasını, hem aynı zamanda toplum buna ayak direrken tiyatroda inat etmesini anlatıyor. Ahmet Vefik Paşa'ya, o zaman Bursa valisi, ona sığınmalarıyla devam ediyor ve bütün bunlar sorgulanıyor. Ve aslında anlatılan hikaye tam da Ferhan Şensoy'un söylediği hikaye. Çünkü oradan bize kalan bir tanım var, tiyatro tanımı. İki kalas, bir heves. Hani demin dedim ya, Kanada'dan Türkiye'ye dönerken kafasında öyle çok büyük binalar yok. Daha sonra bir grup yobaz tarafından sadece kendilerine uymadığı için yakılan ses tiyatrosu değil kafasındaki. Bir çadır istiyor. Bir çadırın içinde kendi kafasındaki tiyatro anlayışını insanlara sunmak. Onlara bir şeyler anlatabilmek istiyor. Derdi bu. Tam da iki kalas bir heves diye nitelenebilecek bir tiyatro anlayışı. Ama o iki kalas ve bir hevesin üzerine müthiş bir dil kurgusu, müthiş bir anlatım yeteneğiyle çıkabilecek bir insan. O donanımda bir insan Ferhan Şensoy. Yıllar içinde orta oyuncular, ismi bile tiyatronun son derece önemli, Mart 1980'de kuruluyor ve onunla birlikte gelenekselle moderni birleştirmeye çalışıyor. Çalışıyor demek aslında çok zavallı bir ifade oldu. Çünkü beceriyor bunu. Gelenekselle moderni birleştirmeyi beceriyor. Çünkü oyunlarının içindeki karakterler hem güncelden örnekler alıyor. Şahları da vururlar mesela. Rıza Pehlevi ile Şah'ın artık İran'dan yok olması, İran'da İslam devriminin gerçekleşmesi, Hümeyni'nin gelişi, o geçiş, kaos ortamının içinde o kadar güzel bir oyun çıkartıyorlar ki insanlar bir yandan gerçekten yaşayan tarihi görüyorlar. Dedim ya, güncele takıntılı. Bugün ne oluyorsa tiyatronun içinde de o olmalı. Onu anlatabilmeliyiz insanlara. Anlatmanın bir yöntemi olmalı. Öyküler olabilir, şiirler olabilir, tiyatro oyunları, sinema filmleri, hepsi olabilir. Bütün bunlarla insanlara yaşadıkları dönemi tanımaları için bir fırsat sunmaya çalışıyor aslında bana kalırsa Ferhan Şensoy. Elbette bütün bunların içinde usta tiyatrocularla çalışıyor. Onlardan ikinci öğretmeni babam dediği Haldun Taner. 1969 yılında yazdığı bu Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı'nın içinde aslına bakarsanız bugünkü yayını bitirecek malzemeyi veriyor bize. Elbette ben öyle bir usta değilim. Elbette öyle bir yeteneğim olduğunu iddia edemem. Ama şu fotoğraf benim hayatta çok önem verdiğim fotoğraflardan bir tanesi. Neden? Geleneksel tiyatronun orta oyunculuğun içinde son derece önemli bir bakış açısı getiren Ferhan Şensoy usta çırak ilişkisine çok güveniyor. Kel Hasan'dan İsmail Dümbüllü'ye, ondan Münir Özkul'a, ondan Ferhan Şensoy'a, ondan Rasim Öztekin'e ve ondan da son olarak Şevket Çoruk'a geçen kavuk hikayesinden bahsediyorum. Orada bahsedilen şey sadece bir sembol, bir simge değil. Orada bahsedilen şey tiyatroya devam edebilmek, bu inadı sergileyebilmek, yani tiyatro vardır diyebilmek insanlara. Perde kapanmadığı sürece her şey mümkündür diyebilmek. Ve istedim ki bugün yayının sonunu da tiyatronun perdesiyle görelim biz. Tiyatronun perdesiyle çıkartalım. Anlattıklarımız ancak tiyatronun perdesiyle olabilir çünkü. Ruhuna rahmet dileyelim. Bizim için bıraktıkları için bir kez daha şükran sunalım. İyi ki yaşamış, iyi ki bu toprakların insanı olmuş. İyi ki onlarca kitap, onlarca oyun, yüzlerce yazı, televizyon dizileri, sinema filmleriyle hayatımıza çıkmış. Ve şu bir saattir size anlatmaya çalıştığım şeylerle yaşamamıza nakış koymuş. Hepimizin hayatını biraz daha değerli kılmış. Çünkü günün sonunda hani demin anlattığı gibi Azrail son şakasını yapıp boktan bir fıkranın son cümlesini nasıl yazıyorsa yaşam öyle bitiyor. Ama yaşamın bitişi aynı şekilde burada bize anlatıldığı şekliyle hepimizin gözünün önüne çıkan bambaşka bir şey getiriyor. Münir Özkul Usta'nın sesinden, onun görüntüsüyle dinlemeye alışkın insanlar ama şimdilik benimle idare edeceksiniz. Çünkü Ferhan Şensoy'a bu borcumuz var. Bundan sonra açılan kapanan her perdede onun da izi olacak çünkü. Ustasının sesiyle. Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş sada olarak kalır. Bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız. Görüyorum, hepiniz gardıroba koşmaya hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak. Ama tiyatro işte asıl o zaman yaşamaya başlar. Çünkü Satanik'in bir şarkısı şu perdelere takılı kalmıştır. Benim bir tiradım şu pervaza sinmiştir. Ranuş'la Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına sığınmıştır. İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerden çıkar, bir fısıltı halinde sahneye dökülürler. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz fısıldaşır durur sabaha kadar. Gün ağrır, temizleyiciler gelir, replikler yerlerine kaçışır, perde.